Ayrım 15, Brandenburg, Glen Mead. Sayfa 179. 16. Kısım. Asunción, 6 Aralık 03.45. Sanchez'in bürosu sigara dumanıyla kaplanmıştı. Folkman nöbetçi çavuşun biraz önce getirdiği taze kahveyi yudumlayan şişman dedektife baktı. Sanchez'in yüzü uykusuzluktan şişmişti. Adamın yarı kapalı ve koyu göz kapakları daha da kararmış, cildi dumanlı odada sanki griye dönüşmüştü. Ona karşılık Erika uyanmış gibiydi, uyanık ama sessiz. Öte yandan vücudu yorgunluktan bitkin, kahve ve sigara zoruyla uykusuzluğu kovmaya çalışan Folkman bir şey söylemeden düşünüyordu. Banttan duydukları Almanca yapılan o konuşma onu çok rahatsız etmişti. Kapısında 39 yazan dolapta bandı ve fotoğrafları bulmuşlardı. Bütün fotoğraflar aynı iki adama aitti. Kısa aralıklarla güçlü bir teleobjektif kullanılarak çekilmiş, biri genç, diğeri yaşlı iki adamın fotoğrafları. Adamlar beyaz bir evde yürürlerken arka planda da arazileri. Adamlardan biri kuşkusuz Dieter Winter'di, buna hiç kuşku yok. Sarı saçları, keskin çizgileri Sanchez'e gelen portreyle karşılaştırıldığında benzerlik çarpıcıydı. Sanchez fotoğraflardaki ikinci adamı bir yerlerden tanıdığını söyledi. İstasyondan bürosuna dönmek için bindikleri arabada bütün yol boyunca hafızasını kurcalamış, sonunda önce fotoğraftaki beyaz evi tanımış, sonra da beyaz ev ile Çarkin arasındaki bağlantıyı çözmüştü. Rudy'nin öldürülmesinden iki gün önce intihar eden şu yaşlı adam, evi Çarkin'in yatak odasında gördüğü bir fotoğraftan hatırlıyordu. Fotoğrafı eline almış aşağıdaki çalışma odasında omuzlarının üzerinde kanlı bir et yığını olan adamı düşünmüştü. Folkman ile kıza da anlattığı gibi o ev Hernandez'i son kez gördüğü yerdi. Hiç olmasa şimdi örümcek ağı kadar ince ve narin de olsa ellerinde bazı bağlantılar vardı. Teybin dışında. Bandı 8 kez dinlemişlerdi. Erika konuşulanları Sanchez'in anlaması için İspanyolcaya çevirmiş, şişman dedektif kızın el yazısını dura dura okumuş, el yazısı metindeki bazı kelimelerin üzerinde durup sorular sormuştu. Aynı gerginlik Folkman'da da vardı. O da Erika'nın yaptığı İngilizce çeviriye eğilmiş, her sözcüğün üzerinde tek tek durarak aradaki nüansların doğru yansıtılmasını, tek bir sözcüğün bile unutulmamasını, gözden kaçmamasını istemişti. Sanchez dumanla dolu odada başını kaldırdı, Folkman'a baktı. ''Bandı bir kez daha dinleyelim mi?'' Folkman başını salladı. Evet, kaseti bir kez daha dinlemek istiyordu. Sanchez masanın üzerindeki teybin düğmesine bastı. Bir sigara yakıp arkasına yaslandı. Folkman bir kez daha odanın sessizliğini dolduran kısık, madeni seslere kulak verdi. Neredeyse her kelimeyi ezbere biliyordu. Yine de bir kez daha dinleyerek yeni bir şeyler anlamayı umut ediyordu. Sevkiyat. Yük daha önceden ayarladığımız gibi Cenova'dan alınacak. Ya İtalyan? Aradan çıkaracağız ama yük konusunda kuşku yaratmadığımızdan emin olmak istiyorum. Bu nedenle Brandenburg işlerlik kazanana kadar beklemenin yararlı olacağını düşünüyorum. Sonra onu da diğerleri gibi düşünürüz. Bir sessizlik. Bize bağlılıklarını bildirenler, onlara güvenebileceğimizden emin olmamız gerekir. Verdikleri sözleri teyit ettirdim. Aile bağlarından en ufak bir kuşku duymamamız gerekir. O Türk'ten ne haber? Bir sorun görmüyorum. Kız, o kıza güvenebileceğimizden kesinlikle emin misin? Bizi kandırmaya kalkmayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Bir sessizlik. Listedeki isimlerde bir değişiklik var mı? Hepsi öldürülecek. Yolculuğunuzla ilgili her şey ayarlandı mı? Paraguay'dan 6'sında ayrılıyoruz. Programı bir kez daha gözden geçirmemi ister misiniz? Folkman yeniden bir ses duyuncaya kadar uzunca bir sessizlik oldu. Özür dilerim, burası çok sıcak, bir bardak su içebilir miyim? Bardakların şangırtısını, bardağa akan suyun sesini duydular. Sonra yeniden uzun bir sessizlik, bir klik sesi, sonra çok uzaktan gelen belli belirsiz bir uğultu. Sanchez uzandı, ileri sarma düğmesine bastı. Bantta uzun bir sessizlik vardı. Sonra aynı uğultu. Sonunda insan sesleri yeniden duyuldu. Ama bu kez çok uzaktan, anlaşılması güç. Prost, Prost, Prost. Yeni bir sessizlik, sonra uzaktan bir konuşma. Senden ayrılmak zorundayız. Kuzeye kadar uzun bir yol var. Şoför seni güvenli bir eve götürecek. Sessizlik. Sanchez konuşmaların sona erdiğinden emin olmak için bir süre bekledi. Sonra kapının kapanmasından geldiğini sandı. Hafif bir gürültü duydu. Uzandı, teybi kapattı. Folkman defterini stenoyla aldı. Karmakarışık notlara bakarak kaşlarını çattı. Sanchez Brandenburg'un ne anlama geldiğini sormuş, Erika'da bunun Berlin'in batısındaki bir kentin adı olduğunu, aynı zamanda Berlin eyaletini de içeren bir Alman bölgesini de tanımlamak için kullanıldığını söylemişti. Eski Alman parlamento binası Reichstag'ın yanındaki Brandenburg kapısı da toprakların giriş kapısı olarak tanınıyordu. Sanchez cevabı duyunca başını sallayıp tepesini kaşımış, yapılan açıklamanın işleri daha da karıştırmasından duyduğu endişeyi belli etmişti. Her zamankinden daha ikircikliydi. Son bir saat boyunca bandı tartışmışlar, tekrar tekrar dinlemişler, yine de önlerinde bir çıkış kapısı görememişlerdi. Somut, hemen çözüme götürecek bir ipucu yoktu dinlediklerinde. Folkman dikkatini bant üzerinde toplamaya çalıştı. Seslere, konuşmalara, kullanılan sözcüklere bakılırsa 3 değişik kişi vardı. Yolculuğunuzla ilgili her şey ayarlandı mı? Paraguay'dan 6'sında ayrılıyoruz. 6'sı bugün. Folkman Sanchez'den bandı geri almasını, yolculukla ilgili bölüme gelmesini istemişti. Yeniden cevabı veren boğuk sesi dinlemiş, bu sesin daha sonra senden ayrılmak zorundayız. Kuzeye kadar uzun bir yol var, şoför seni güvenli bir eve götürecek diyenle aynı ses olduğuna karar vermişti. Kuzey, kuzey neresiydi? Bu bölümü de Sanchez'le konuşmuşlardı. Paraguay'da kuzey Chaco adı verilen, jungle ve bataklıkla kaplı geniş bir alana verilen addı. Sanchez duvarda duran nikotin lekeli haritada Chaco'yu göstermişti. Kuzey sınır anlamına bile gelebilirdi. Brezilya, Bolivya ya da sadece kentin hemen dışında bir mahalle, her yer. Folkman masasının başında oturan Sanchez'e baktı. ''Şu ihtiyar, intihar eden şu Çarkin, onun hakkında bildiklerinizi bir kez daha anlatır mısınız?'' Sanchez'in önünde yaşlı adamın dosyası açık duruyordu. Savcının ve San Ignacio Özel Hastanesi onkoloji uzmanının raporları da. Daha önce dosyadakileri Folkman ile kıza kısaca anlatmıştı. Yeniden dosyadaki kağıtları inceledi. ''Tek bildiğim, bir hafta önceki raporuma yazdıklarım,'' dedi. ''İntihar olduğuna karar verip yazdığım rapor.'' Adam 82 yaşında, kendini emekli etmiş bir iş adamıydı. Yıllar önce Paraguay vatandaşlığına geçmiş, bir sürü de şirket kurup yönetmiş. 23 Kasım günü San Ignacio Hastanesi'nde 48 saatten fazla yaşayamayacağını anlatmışlar. Mide kanseri, son zamanlarda kanaması çok artmış. Hastanede onunla ilgilenen doktorlar intihar ettiğini duyduklarında fazla şaşırmamışlar. Aldığı bütün ilaçlara rağmen acısı dayanılmaz hale gelmiş, çok da zayıflamış. İntihar olduğundan emin misiniz? Sanchez başıyla evet işareti yaptı, esnedi, tombul elini ağzına götürdü, gözlerini üst üste kırpıştırdı. Hiç kuşkum yoktu, odada yalnızmış. Çektiği acıyı, sağlık durumunu da düşününce işlerine burnumu sokmamaya karar vermiştim. Ama şimdi durum değişti. Adamlarımdan birine bu Senyor Nicholas Charkin hakkında bilgi toplamasını söyledim. Büro açılır açılmaz yabancılar şubesindeki dosyasını da getirteceğim. Adamlarım Charkin'in evine gitti. Geride belge bırakıp bırakmadığını araştıracaklar. İşimize yarayabilecek bir şeyler bulurlarsa haber verecekler. Folkman karşısındaki bitkin dedektife baktı. Cesedi bulduğunuz çalışma odasındaki açık kasadan söz etmiştiniz. Bir de galiba şöminede kül varmış. Si, ama bazen intihar edenlerde böyle davranışlara rastlıyoruz. Özel mektuplarını, kişisel kağıtlarını intihar etmeden önce ortadan kaldırmak istiyorlar. Omuzlarını silkti. Özellikle de saklayacak bir şeyleri varsa. Charkin'e gelince şimdi artık saklanacak çok şey olduğunu biliyoruz. Sanchez sözlerini sürdürmeden önce düşündü. Rudy Charkin'in evine geldiğinde sanki biraz endişeliydi. Yaşlı adamla ilgileniyordu ama bunu göstermemeye çalışıyordu. Bir şey daha, ihtiyarın cesedini morga götürecek ambulansı beklerken birkaç dakikalığına çalışma odasından ayrıldım. Geri döndüğümde Rudy telefonu kapatıyordu. Sordum, bürodan aradılar dedi. O kadar emin değilim. Gönderdiğim adam bunu da araştıracak. Bir de son günlerde Charkin'in evinden kimleri aradığını. Büro penceresinin ötesi hala karanlıktı. Sanchez gözlerini açık tutmakta zorlanıyor, uyuklamamak için üst üste yaktığı sigaralardan medet umuyordu. Bir önceki akşamüstü saat 5'te işini bitirmiş olmalıydı. Ama polislerin hemen hepsi gibi o da önceden bir plan yapmanın imkansız olduğunu bilenlerdendi. Karısına telefon edip gecikeceğini söylemiş ancak kaçta döneceğini kestirememişti. Gözlerini kırpıştırdı, baş parmağı ile işaret parmağını göz pınarlarına bastırdı. Yorgunluğun ağrılarının tüm vücuduna yerleşmekte olduğunu hissetti. Dikkatini toplamaya, önündeki mant çözümünü yeniden düşünmeye çalıştı. Bir ipucu, bir yön bulmaya çabaladı. Charkin'in geçmişiyle ilgili bilgilerin size ulaşması ne kadar zaman alır diye sordu Folkman. Sanchez başını kaldırdı, omuzlarını silkti. Yabancılar dairesi saat 9'dan önce açılmaz dedi. Charkin'in geçmişini ancak o zaman araştırmaya başlayabiliriz. Paraguay'a nereden ne zaman geldiğini... Yine de sizi uyarıyorum, güç ve uzun bir iş olabilir, hatta günler sürebilir. Bir de konuyla ilgilenebilecek birini bulur bulmaz, Charkin'in hizmetkarlarının yeniden sorgulanmasını isteyeceğim. Belki de ölü efendileri hakkında işimize yarayacak bir şeyler biliyorlardır. İş yaptığı kişiler, arkadaşlar, birlikte olduğu insanlar hakkında falan... Sanchez saatine baktı, 4'e geliyordu. O da kızın çevirdiği banttaki o cümleyi düşünüyordu. Paraguay'dan 6'sında ayrılıyoruz. Zorlukla koltuğundan kalktı, kollarını uzatıp gerindi. Bürodaki duman gözlerini yakıyordu. Ama tabladaki sigarayı söndürüp bir yenisini yaktı. Pencereye yaklaşıp sonuna kadar açtı. İçeri serinlik falan dolmadı. Dışarıdaki karanlık da hareketsiz ve rutubetliydi. Palmiye yaprakları ölü gibi kıpırdamadan sarkıyorlardı. Sokağın ucunda Plaza de Heros'taki Pantheon'un pembe kubbelerini gördü. Yıllar önceki savaşlarda can vermiş atsız kahramanların anısına hiç sönmeyecek bir ateş yanıyordu. Anıtın önünde hareketsiz duran iki nöbetçi de yorgun olmalı diye düşündü. Neredeyse kendisi kadar. İçini çekti, elindeki sigaradan bir nefes çekip aşağıdaki sokağa bakarken kafasını toparlamaya çalıştı. Biraz ötede bir taksinin bir otelin önüne yanaşmasını, içinden 4 kişinin çıkışını, adamların otelin girişine doğru yürüyüşlerini izledi. Lacivert takım elbise giymiş adamlar belli belirsiz yalpalıyorlardı. Yüksek topuklu ayakkabılı kızlarsa parlak gece elbiseleri giymiş, gülerek erkeklerin peşinden gidiyorlardı. Yabancı iş adamları diye düşündü Sanchez. Bir gece kulübünde sabahladıktan sonra otele dönüyorlar. Kadınlar herhalde orospuydu. Sanchez taksinin kaldırımın kenarından uzaklaşmasını izlerken uzamış sakalını kaşıdı. Birkaç dakikalık sessizlikten sonra arkasına döndüğünde Folkman ile kızın ona baktığını gördü. ''Bir sorun mu var?'' diye sordu Folkman. Sanchez usulca başını salladı. ''Hayır ama bir soru var. Winter kaldığı otellerde hep suite tutuyordu. Siz bir soru sordunuz. Bir insan neden suite tutar dediniz? Bir iş görüşmesi için mi? Belki de bir kadını ağırlamak için.'' Sanchez yeniden durakladı. ''Bir suite. Bir toplantı yapılmasına izin verecek kadar da geniştir, see?'' Sanchez'in kaşları sorusuna cevap beklermiş gibi kalkmıştı. Önce Folkman'a sonra da Erica Krantz'a baktı. ''Bir kişinin bir oda tutması, sonra da yakınlardaki bir odada konuşulanları dinlemeye çalışması için bir otelden daha uygun bir yer olabilir mi?'' Masaya baktı, dosyadan otellerin listesini alıp omuzlarını silkti. ''Belki de araştırmakta yarar vardır. Şu anda aklıma başka bir şey gelmiyor.'' Folkman bitkin bir sesle, ''Mümkün'' dedi, ''ama hangi otel? Asunción büyük bir kent.'' Sanchez listeyi inceledi. Winter'in en çok kaldığı otel sizinki, Excelsior. Belki de önce oraya bakmalıyız. Sonra da Guarani. Resepsiyon görevlisi önce gece müdürünü çağırmakta ısrar etti. Müdür birkaç dakika sonra göründü. Gecenin o saatine rağmen koyu renk takım elbisesi, ütülü beyaz gömleği ve gri ipek kravatıyla uyanık, sinek kaydı tıraşlı ve keyifli görünüyordu. Sanchez kimliğini gösterdi, isteğini tekrarladı. Gece müdürü direnmedi. Lobinin köşesinin hemen ötesindeki bürosunun yolunu gösterdi. Ofis küçük ama düzenliydi. Duvarlar dosya dolaplarıyla kaplıydı. Müdür hepsi için iskemle çekti, sonra Sanchez'e döndü. Hangi gün demiştiniz?
25 Kasım.
Müdür dolaplardan birine yaklaşarak çekmeceyi açtı, aramaya girişti. Lastik bantlarla birbirine tutturulmuş bir dizi rezervasyon kartı aldı. Masasının başına döndü.
Özellikle aradığınız bir isim var mı?
Hernandez, Senyor Rudy Hernandez burada kalmış olabilir.
Misafirlerle ilgili bilgiler bilgisayarımızdadır. Ancak oda kayıt formlarının orijinallerini alfabetik sıraya dizeriz. Bu nedenle bir sorunla karşılaşacağımızı sanmam.
Müdür kart yığınını eline alıp uzmanca araştırmaya başladı. Hernandez,
evet başını kaldı. Bir Hernandez var ama ilk adı, elindeki karta baktı. Morites Hernandez.
Sanchez elini uzattı, müdür kayıt formunu verdi. São Paulo'lu bir tüccar. Sanchez Erika'nın el çantasına baktı, sonra İngilizce sordu.
Senyorita, yanınızda hiç Rudy'nin yazdığı bir mektup var mı?
Kız birkaç saniye tereddüt etti, sonra Faulkner'a ve Sanchez'e baktı.
Odamda, bavulumda bir mektup var.
Çok zahmet olmazsa getirebilir misiniz lütfen?
Erika sessizce başını sallayıp çıktı. Yaklaşık 5 dakika sonra döndüğünde elindeki mektubu Sanchez'e uzattı. Gece müdürü mektuptaki el yazısıyla imzayı kayıt formundakilerle karşılaştıran Sanchez'i hayret ve merakla izliyordu. Her iki yazı birbirinden oldukça farklıydı. Sanchez başını kaldırdı.
Hayır dedi, bu bizim aradığımız Hernandez değil.
Müdür az da olsa rahatlamış gibiydi. Sanchez, 25 Kasım dedi. O gün otelde kaç kişi vardı?
Müdür Faulkner ile Erika'ya baktı. Bu kez kusursuz bir İngilizce ile cevap verdi. Hatırladığım kadarıyla çok dolu olduğumuz günlerden biriydi dedi. Bütün odalarımız doluydu. Birkaç da toplantı ve davet vardı.
Kaç kişi diye tekrarladı Sanchez sorusunu.
Belki 300 misafir.
Sanchez içini çekince müdür omuzlarını silkti.
''Size yardım edemediğim için üzgünüm.''
Sanchez karardı, gözlerini müdüre dikti. ''Bütün kayıtları incelememiz gerekecek.'' Adam inanmakta güçlük çekti.
''Hepsini mi senyor?'' ''Si, hepsini. Bir de 25 Kasım gecesi otelde kalan bütün konukların listesine ihtiyacım var. Bilgisayar çıktısı olarak. Yabancıların pasaport numaraları, rezervasyonları kimin yaptığı, faturaları kimin ödediği.''
Durakladı.
''Bütün bu bilgiler dedi, bilgisayarınızda var mı?''
Müdür sersemlemişti, başıydı, onayladı.
''Öyleyse hemen ilgilenin lütfen.'' dedi Sanchez.
''Senyor, saatin farkında mısınız? Yapılacak başka işlerim var, gündüz var diyesini beklesek.'' Sanchez kabaca sözünü kesti.
''Bu bilgilere hemen şimdi ihtiyacım var, bekleyemem. Onun için lütfen dediğimi yapın, yoksa üstlerinizi aramak zorunda kalırım.''
Sanchez'in sesi biraz yumuşadı.
''İşbirliği yaparsanız size müteşekkir kalırım senyor.''
Sanchez kanlanmış gözlerini gece müdürüne dikmişti. Adam tereddüt etti, sonra derin bir nefes aldı.
''Pekala, elimden geleni yaparım.''
Gitmeye hazırlandı.
''Bir şey daha var.'' dedi Sanchez.
''Evet.''
''Biraz kahve gönderir misiniz? Çok koyu kahve.''
Müdür başını sertçe sallayıp çıktı. Faulkner saatine baktı. ''Sabahın 5'i.''
15. ayrımın sonu. Sayfa 187.